30. yılında Apaçık Radyo'yu şimdikinden de daha iyi bir mecraya dönüştürmek için göstereceğiniz gayrete gene ihtiyacımız var. Konda Araştırma'nın desteği ve işbirliğiyle hazırlanan dinleyici anketini cevaplamak için 5 dakikanızı bize ayırır mısınız lütfen? Radyomuzun sesi daha gür çıksın istiyorsanız apaçıkradyo.com.tr adresine girerek bu anketi cevaplayıp yaygınlaştırabilirsiniz. Teşekkür ederiz.
Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.
Merhaba, Gayipten Sesler'in 57. programına hoş geldiniz. Ben Merve Ünsal. Bu programı Türkiye'de güncel sanat alanında üretilen ses işlerini duyulur kılmayı amaçlayan geçici bir platform olarak hayal ettik ve her programda Türkiye'den bir sanatçıyı, üreticiyi ya da kolektifi konuk ediyoruz. Bugünkü konuğumuzsa geçen programda da sohbet etme fırsatımın olduğu Çisel Karacabe. Çisel, hoş geldin.
Hoş bulduk Merve.
Geçen programda Çisel'in Dolapdere'de ürettiği, Dolapdere'nin etrafında ürettiği ses kolajından bahsetmiştik. Bugün de başka bir işinden bahsedeceğiz. Yine benzer hassasiyetlerin ya da yöntemlerin oldu ama bir taraftan da farklı kapılar açan bir iş. Ama ilk önce Çisel, belki kendinden kısaca bahsedebilirsin bize.
Tabii. Aynı şeyleri tekrar etmek istemiyorum ama galiba tekrar etmiş olacağım bir yandan. Çünkü geçen programda beraberdik. Ben aslında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji bölümünde bir doktora öğrencisiyim. Ve 2019 yılından bu yana bir yandan da ses çalışmalarının içindeyim. İlk başta bunun akademinin içinden başladım aslında. Yani tez konumu bir şekilde nostalji hissi ya daha doğrusu aidiyet hissi üzerinden şehir sesleri, mahalle sesleri nasıl düzenlenebilir, kurgulanabilir, düşünülebilir gibi bir konum vardı ve bunu Balat bölgesine yapmıştım bu çalışmayı İstanbul'da. Ardından gel zaman git zaman ben aslında bir yandan da bu toplardığım şehrin başka başka yerlerinden toparladığım seslerle küçük kurgular yapmaya başladım. Ve aslında bu kurgular geçen programda da bahsetmiştik ondan. Yani o aslında sesleri yalnızca sözcüklerle açıklamak yerine bunu bir yöntem olarak kullanmayı hayal ettim. Ve ses kolajları yapmaya başladım. Aslında işte senin de söylediğin gibi geçen Dolapdere bölgesinde yaptığım aslında bir yıllık yürüyüşlerin sonucu olarak ortaya çıkan bir ses kolajıydı. Bugün bahsedeceğimiz Dokuyu Dinlemek, 2023 yılında tamamladım ben onu ama o da aslında bir proje ve Haziran 2022 yılının Haziran ayında başladım. Sonra devam etti. Dokuyu Dinlemek de aslında biraz sonra beraber dinleyeceğiz ama kısaca konfeksiyon sektöründe çalışan kadınlarla yapılan görüşmeleri ve yaklaşık irili ufaklı 10 herhalde fabrikadan alınan seslerle bu görüşmelerin bir araya getirildiği bir ses koleji.
Harika. Benim tabii birden çok kez konuk edebildiğim kişilerle ilgili en sevdiğim şey her konuştuğumuzda başka şeyleri duyabiliyor olmak. Hatta kendini tanıtma şeklinin bile değiştiğini görmek benim için her zaman heyecan verici oluyor. Farklı yönlerini o pratiğin duymuş ve bir şekilde daha kavramaya yakın hissediyorum. Dediğin gibi Dokuyu Dinlemeyi belki ilk önce dinleyicilerimize paylaştıktan sonra sohbetimize devam ederiz. Çisel'in Dokuyu Dinlemek işini 2023 tarihli dinliyoruz.
Ben aşırı dertliyim ya, gerçekten. Nasıl geçiyor biliyor musunuz? Ben kendim anlatayım. Sabah uyanıyorum. Şöyle söyleyeyim. Yasaklı tarih olduğu için bize izin vermediler. Bu şey değil. Gönüllü kalmak ister misiniz diye bir şey değil. Geleceksin. Hani keyfin bilir, gelmezsen de tutanak tutarım. Bir 4000 lira gibi para veriyorlar ama onu böyle senin burnundan getire getire. Yani senin almaman için elinden geleni yapıyorlar. Geleceksin dediler bize. Pazar günü geliyorsun. Çünkü işte işe girerken bir anlaşma yapıyorsun. Sözleşme imzalıyorsun ve esnek saatler adı altında. Diyorlar ki pazar günü çalışmamız var. Çok yoğun. Geleceksin. Geldiğimiz için mesela biz pazar günü 2 hafta bu. 2. hafta hiç izinsiz çalışıyoruz. Ve sabah vardesine çalışıyoruz. Havalar çok soğuk. Ben zaten uykuyu çok seven biriyim. Adapte olamıyorum. Yani gerçekten böyle yediğim yemekten keyif alamıyorum. Yürüdüğüm yoldan keyif alamıyorum. Ya böyle hiçbir şeyden keyif alamıyorum. Çünkü izinsiz çalışıyorum ve düzgün bir... Ya ne diyeyim ben? Düzgün bir çalışmamız yok ki. Sabah kalkıyorsun, servise biniyorsun, işe gidiyorsun, molanı yapıyorsun. Sonra diğer molan nasıl geçecek diye hesaplıyorsun. Diğer molana geliyorsun, yemek yiyeyim, yedim tamam, işe başlıyorsun. Çıkıyorsun, zaten uykusuzsun, izin yapmadın. Çünkü ekstra bir haftasın olsun, bir sinemaya gideyim, işte bir sevgilimle oturayım, bir şey yapayım yok. Olmadığı için şey düşünüyorsun, ben tek düşünüyorum ama acaba alacağım para neye yetebilir? Mesaiye kaldım, acaba oradaki alacağım parayı neye yetebilir? Sosyal hayatımda bir yere gideyim, bir alışveriş yapayım, bir şey yapayım derdim yok.
Ben de Mia kadar inanılmaz severek ettiğim bir iş yeriydi. Ben erkek kişi resmen yapıyordum, onu çok severek yapıyordum. Sürekli mesailere giderdim. Bayramda bile ben kendim severek yapıyordum. Gerçekten şirketi çok seviyordum. Ne zaman ki haklar elimizden alındı. İster istemez oraya güvenin sarsılıyor. Emeğinin karşılığını alamadığın için de nefret ediyorsun. Ve bu sefer benim ayaklarım artık oraya gitmiyordu. Zaten orada sağlığımı kaybettim. Koli indirip kaldırmaktan. Benim de tıkık ve yırtık, boynumda tıkık ve birleşme olduğu için ciddi şekilde sorun yaşıyorum. Şimdi de başka bir bölüme gönderelim birden. Burada işim bir tık daha iyi ama yani bu işe yaramıyormuş gibi davranılması benim sinir stresini etkiledi. Çünkü ben sürekli belimi vuruyor, ben sürekli rahatsız olmuyorum. Şimdi 2,5 sene var benim emekliliğime. O günün gelmesini ekle bekliyorum, şu şirketten kurtulayım. Ben buradan çıktıktan sonra hiçbir şirkete gidemem. Çünkü benim raporlarım her yerde karşıma çıkacak. O yüzden ben burada mecburen gebe kalıyorum. Ama sağlığımı bu şirkete kaybettim. Onun da bana beka borcu var.
Öğrendiğim mazaklarıma dayanarak gidip patronun yanına gittim. Konuşmak istediğimi söyledim. İlk kez beni karşısında gördüğümde küçümseyerek aşağılığı yüzlü bir şekilde konuşup direkt gidip oturdum. Hiç böyle yabancılık çekmiyor. Anlatır, sıkıntıları anlattım. Üşüdüğümüzde çok soğuk olduğumu söyledim. Bir tek sen mi üşüyorsun? Bir tek sana mı soğuk? Bir tek şöyle mi?
Ki ben hiç kuduruyorum.
Bir insanım normal koşullardım. Ben o fabrikaya girdim. Bir yıl geçtikten sonra ben hastaneden çıkamayacak hale geldim. Ve ben o kadar kötüydüm ki kimi zaman ben evde yattım. Hastaneye gidecek halim yoktu. Yani o kadar kötüydüm ki en kötü olduğum zamanlardan biri 5 gün. Evde yatalak gibi kaldım. Benim babam beni boynumdan kaldırıp hastaneye götüremedi. Yapamıyordum, yürüyemedim. 5. günün sonunda iş yerine geldim. Adam bana niye devamsızlık yapıyorsun dedi. Ki o 5 günümü de yıllık yazımından kesin.
Bir yer ve biz hiçbir şekilde ısıtma sistemi yok. Titreyerek çalışıyorduk. Yani ben özellikle de o kadar titriyordum ki yani 5 dakika çalışırsam 3 dakika
birkaç tane çok zindir arkadaş vardı. Bilmiyorum. Ben yürürken şey yapıyorlardı. Benimle sen aynı yerde çalışıyorsan bana saygılamak zorundasın. Yani ya tamamen erkeklerin olduğu bir yerde çalışacaksın. Benimle çalışıyorsa ben saçım açık diye ben tayt giyiyorum diye daha çok aşağılanmaya maruzsam şey gibi bakıyorlar, şeytan.
Şunu çok iyi bilmek lazım. Sendeki bunu anlatmaya çalışıyorum. İşçi kendi haklarını bilip kendi hakları düsturunda birleştikleri zaman güçlü olan işçilerdir. Çünkü üreten biziz. Biz olmazsak üreten ayrıca tüketendir.
Ben seni
mobilyoluyorsunuz, yeri geliyor, alttan taciz ediliyorsunuz, hakaret ediliyor. Ama bütün bunlara karşı susmamak gerektiğini düşünüyorum, mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani, korkak insan hayatının her günü ölür, yani cesaretli insan bir kere ölür. Ben de 1000 defa ölmektense bir kere ölmeyi tercih ederim.
Ferk Karacabey'in 2023 tarihli Doku'yu dinlemek işini dinledik. Çisel, bu işin çok çarpıcı. Ben birkaç kere dinleme şansım olduğu için de kendimi çok bilmiyorum. Her dinlediğimde farklı bir şey tabii ki duyuyorum. İşte de onun için üretim sürecinden biraz bahsedebilir misin? Biraz zaten bahsetmeye başladın akademik bir süreçten çıktığını, ama bir taraftan da şimdi dinledikten sonra belki senin de yeni duyduğun şeyler nedir işte?
Evet, bence zor, dinlemesi zor. Yani şey, tabii bu aslında şey, aslında oradaki konuşmalara, görüşmelerden çıkan işte o aslında çalışma koşulları, o yaşanılan zorluklar, kadın olmanın kendisinin getirdiği zorluklar vesaire. Şey, aslında umut dolu bitiyor. 8 Mart'a da yaklaştığımız şu günlerde. Umut dolu bitiyor ama ben de çünkü şey, ben de dinlediğimde bazen şey zorlanıyorum açıkçası. Neyse, şeyden başlayayım. Ya bu aslında bu arada şeyde Culture Week'ten sanatsal üretim destek fonundan başvurmuştum 2022 yılında, işte o dönemden, yani onlardan bir hibe almıştım ve o bir senelik bir projeydi. İlk başta tabii ben yani daha önce böyle konfeksiyon alanında falan çalışmadığım için ilk başta böyle iletişim kurmak, hangi fabrikalara gidebilirim, edebilirim. Çünkü böyle hayalimde aslında, yani bu sesleri daha kaydetmeden önce bile şey vardı. Öyle de kurgulamaya çalıştım açıkçası. Yani bunlar iş yerinde aslında konuşulabilecek şeyler olmalı, ama tabii ki biz bu görüşmeleri iş yerinde yapmadık. Yani iş yerinin dışında bir kafede buluştuk, sesini duyduğumuz kadınlarla. Ve orada paylaştılar böyle daha yani yaşadıkları zorlukları vesaire. Ama böyle kurgularken, çünkü bir de ben bunu bu işi şeyde dinletmiştim, Zehra Kosova Sempozyumunda. Bir de yani bilirsin, olsun 20 dakika sana verilir. Herkes aslında işte tezini, büyük büyük konuları falan 20 dakika içine sığdırmaya çalışır. Ben böyle 6 dakika hadi şimdi dinliyoruz sadece dediğimde bir ilginçti, ama böyle bir yandan da şey çok iyi gelmişti. Yani can kulağıyla dinlediler, anlamaya çalıştılar. Kimi zaman aslında o dili de yani bölmeye çalışıyorum araya, çünkü fabrika sesleri giriyor, ediyor. Onun için bazen de anlaşılmaz oluyor kelimeler falan, ama genelde aslında o anlaşılabilirliği de tutmaya çalıştım bir yandan. Bir de aslında ben projeyi, yani ilk başta böyle metin yazarsın ya işte başvuru yaparken vesaire, bir tane şey görmüştüm, bir iş. Bu aslında görsel işitsel bir enstalasyondu. Anladığım kadarıyla bir de mobil bir enstalasyon. Bu Triangle'da işte 1900'lü yıllarda, buradan şimdi 1911 yılında işte bir yangın çıkıyor. Ve o şeyde Triangle şey fabrikada, fabrika yangınında 146 işçi ölüyor. Ve ondan sonra bu şeyin, yangının 100. yılında Terrible Karma isimli bu işte görsel işitsel enstalasyon yapılıyor. Orada da şeydi aslında, yani görüntüler var, görseller var, ve de sözlü tarih, yani sözlü tarih konuşmaları var. Onlar ses olarak onlar kullanılıyor. Arkadan görseller akıyor falan. Tatlı, güzel bir işti. O da böyle aklımda yer etti. Çünkü yani aslında nihayetinde büyük bir faciadan bahsediyoruz ve bu yangının kontrol altına alınamaması, bu kadar insanın hayatını kaybetmesi aslında bir sürü de şeyle de alakalı. Yani o binanın sağlam olmadığı biliniyor, işte kaçırılan ve işte yani aslında sömürü düzeninde yine bir şekilde çalışıp hayatlarından olan insanlar bir sürü de şey sonucunda oluyor, ne derler, önlem alınmaması sebebiyle oluyor. Dolayısıyla o işte beni oldukça etkilemişti ve ben de böyle fabrikalara, atölyelere gittim. İlk başta sesleri toparladım. Böyle yaklaşık herhalde ona yakın fabrika gezdim. Kimileri daha büyüktü, kimileri daha böyle sadece dikiş yapılan falan fabrikalardı. Nihayetinde sonrasında görüştüğüm üç kadınla bu şey, yani onların iletişim bilgileri geldi. İşte bir yerde buluştuk, ettik, konuştuk hep birlikte. Onları dinlemek de çok keyifliydi. Tabii şey de orada yani bayağı işte herhalde 2 saatlik, belki de uzun bir görüşmedir. Hani oradan hangi parçaları seçmek gerekir, o bu falan, hani onları düşündüm ettim. Aslında bu arada ya şey de iddia etmiyorum. Bu sektörde ya bir sürü araştırmacı var ve çok kapsamlı araştırmalar yapılıyor. Bu işte şey konfeksiyon sektöründeki emek sömürüsüyle ilgili, çalışma koşullarıyla ilgili falan. Ama bence orada etkileyici olan kadınların kendi sesleri ve sözlerini duyuyor olabilmek. Ve de tabii aynı zamanda o fabrikanın, o çünkü bir uğultu var fark ediyorsun arkada hep bir uğultu var. İşte üzerine daha böyle sinyal ses diyebileceğimiz işte şey bu bir şeyler çakılma sesi, dikiş makinesi sesi, işte ütünün o şey buhar sesi falan giriyor ama o uğultu hep böyle benim de zihnimde yani bir yandan uğulduyor ve üzerine işte görüşmelerden parçalar giriyor. Dolayısıyla böyle bir tecrübeydi benim için. Ama senin sana da ne hissettirdi merak ediyorum açıkçası.
Sen aslında bazı benim aklımda olan şeylerle ilgili konuşmaya başladın ama birazcık daha şunu bile çekip çıkarmak istiyorum senden. Özellikle çünkü makine sesiyle diyeceğim başlıyor. Tabii ki ben görsel olarak ya da o mekanlarda bulunmamış olduğum için biraz daha ya da belki başka dinleyiciler için de bu ortak bir tecrübe olabilir. Zihnimde görmüş olduğum görsellerle duyduğum sesleri birleştirmeye çalışıyorum. Ve özellikle de böyle emekle ve o emek sömürüsüyle ilgili söylemin bir kere bence çok net. Yani o birkaç dakika aslında tabii ki bu sanatsal araştırmanın ve sanatsal mecraların da neler yapabileceğiyle ilgili de inanılmaz bir potansiyel barındırıyor. Çünkü ben en azından bu sefer dinlediğimde çok bedensel olarak da tekrar hissettim. Yani ilk başta belki bir merakla dinliyorsun, ikinci dinlediğinde bazı şeylere dikkat ediyorsun ama dinledikçe hani o fiziksel şeyi de bence artıyor işin bir taraftan. O bedensellik ve emeğin bedenselliği biraz sanırım bu makine insan sesleriyle arasındaki makine tırnak içinde kullanıyorum. Orada tabii ki el işçiliği yine çok fazla biliyorum ve de o bedenler olmadan o makineler o şekilde çalışmıyor tabii ki. Ve zaten sömürü de o yüzden öyle işliyor. Ama o beden makine, bedenin makineleşmesi gibi yerlerde senin ilgini çekenler neydi ya da senin gözlemlediğin belki şeylerden bazı ipuçlarını dinleyicilere verebilirsin.
Yani bunu işitsel olarak düşündüğümüzde aslında orada bir yani yaptığımız şey daha bir semantik dinleme. Yani orada işte bildiğimiz bir dil ve onun oradaki koşulları dinliyoruz. İşte bedensel olarak nasıl yorulduklarını, hangi koşullarda, hangi hastalıklar yani meslek hastalığı dediğimiz işte şey bellerinde sorun oluyor çok işte üşüyerek çalıştığından bahsetti. Bir görüşmeci bilmem ne hani orada aslında evet çok büyük bir makine ilişkisinden ziyade bence yani benim işitsel olarak kurduğum şey de kesinlikle var. Bu sesler, makine sesleri birbirine karışıyor. Kimi zaman o bence her zaman altta işte o dediğim uğultu var. Üzerine eklenen makine sesleri var. Üzerine eklenen insan sesleri var. Dolayısıyla bunlar hep birbirine geçmiş. İşitsel anlamda bu ses kurgusunda. Kimi zaman İşte orayı da yani konuşmaları da bölüyor makine sesleri. İşte mesela şeyler de oluyor. Yani şey çok acayipti. Bir yandan da makinelerin seslerinin oradaki sözler yani kadınların sözlerinin nasıl işleyebileceği, nasıl bir araya getirilebileceğini düşündüm açıkçası. Yani böyle işte biz kaydettiğim bir ses vardı ve para aslında yani işte 2 hafta boyunca hiçbir şekilde izinsiz olarak çalışan bir işçinin sonrasında tek aslında ne kadar para kazanacağını düşündüğü işte öyle bir söylem var. Ardından işte bir makine sesi var ve o benim için çok böyle bir para gibi yani fıt fıt fıt fıt fıt falan geliyor. Yani dolayısıyla orada aslında daha çok böyle bir yani işitsel düzende makine, insan sesi falan bunların hepsinin birbirine karıştığı. Ama bir yandan bence yani bana dinlerken onu hissettiriyor yani o makinelerin uğultusu, gürültüsü, patırtısı diyelim ya da işte kimi zaman yükselmesi, alçalması biraz da boğucu da. Çünkü yaşanan deneyimin kendisi de böyle, anlatılanlar da böyle. Dolayısıyla aslında ben biraz işitsel anlamda bir şey kurdum, öyle bir dünya kurdum. Ama tabii onun ne kadar bilerek yaptım bilmiyorum gerçekten. Görüşmelerde dinlediklerim, bana hissettirdikleri, son fabrikalardan aldığım sesler sonuçta bunlar hani aynı anda alınmadı, fabrikalara gidildi. Ben orada çok farkında bile değildim. Sadece ayrı ayrı makinelerin seslerini kaydediyordum. Ya onların da kendi biricikliği var bu arada o makine seslerinde ve o makinelerin başında elbette insanlar var. İşte kimi zaman böyle fabrikalara gitmiş şey falan da olmuştu. O da ilginçti. Yani geliyor biri ses kaydediyor falan. Hani bir şeydi yani ben ölçümü yapıyorum, nereden geldim hani özel izinler alınıyor tabii girmeden önce fabrikalara vesaire. Ondan sonra böyle bir şey de küçük bir ajanımsı bir durumda aman biz şey de yapmayalım. Şimdi ne söylesin böyle bir garip bakışlar işte ses kayıt yazıyor. Yani aslında biraz şey de rahatsız da etti ediyor muyum acaba oradaki çalışanları vesaire? Hani kendim de böyle çeşitli etik sıkışmışlıklar, acaba burada olmam iyi mi değil mi falan, hani nasıl hissettiriyor benim varlığım burada, elinde biri ses kayıt cihazıyla geziyor falan, hani bunların hepsinin aslında birbirini iç içe geçtiği bir durumdu deyip, hani böyle evet, şimdi dinleyince tekrar oraya döndüm açıkçası. Yani o fabrikadaki varlığım ve oradaki çalışanlarla ilişkilenmem, makine sesleri vesaire, onların hepsi birden birbirinin içine geçti. Ama yani net şey, sonuç olarak senin soruna cevap vermem gerekirse şey, evet kesinlikle işitsel kurguyu, ya yani işitsel olarak düzenlerken, ses kurguyu yaparken şeydi, makine, insan sesi ve o uğultunu falan hep birbirine karıştığı, bir ilişkisel bir şekilde birbirinin içine girdiği bir şey hayal etmiştim açıkçası.
Bence o kesinlikle çok hissediliyor ve belki gününe, zamanına ve hayatında bulunduğun anlarla ilişkili olarak da neye kulak verdiğin, tabii ki bütün işitme ve dinleme süreçlerinde olduğu gibi değişeceği için aslında o bütün unsurların orada farklı şekillerde ilişkilenme, farklı cümleler kurabilme potansiyeli de bence çok değerli. İki hafta önceki programımızda Dolapdere'deki ses kolajını dinlemiştik ve burada aslında bu dokumayla ilgili olan işle birlikte ya da fabrikalaşma, emeğin sömürüsü, emeğin dönüşmesi gibi konularda o iki iş arasındaki ilişkiyi biraz merak ediyorum. Biri daha çok yer odaklıydı. Bu da bir yer odaklı bir şey ama yer daha çok emek üzerinden tanımlanan bir yer. Yani oradaki hani mekanların fiziksel olarak nerede olduğundan çok mekanın işlevinin belki biraz ön planda olduğu işler. Bu iki iş arasında ya da senin işitsel olarak onlarla ilişki kurma biçiminden biraz daha, zaten Dolapdere'de de biraz bahsettik ama iki işin belki ortak olan bir hassasiyeti varsa ondan biraz bahsedebilir misin diye sormak istedim.
Yani aslında şöyle, Dolapdere tabii benim için çok da fazla zaman geçirdiğim, işte yani sokaklarında gezindiğim, işte bit pazarını hem Arter'deyken arka bahçesinden gördüğüm, gezindiğim, içinde bulunduğum bir parçası olduğum bir yerdi. Dolayısıyla oradaki şey aslında biraz daha bilinebilir olanın ama bir yandan da merak edilen, işte orada şeyi konuşmuştuk ya, sınır meselesine. Yani bu kadar gözle görülüp yakın olan farklı mekanlar işte olarak birbirinden bu kadar ayrılabilir mi? Nasıl şeyler duyumsuyoruz? Nasıl şeyler hissediyoruz? İçeri giren sesler, giremeyen sesler, kapıda kalanlar gibi. O öyle bir şeydi. Yani o daha böyle gerçekten gündelik hayatının merakından çıkan bir şeydi. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi bu iş aslında yani kendimi işte çok böyle sanatçı gibi bir yerden de, ama bu gerçekten bir işten ilham aldı. Yani o sana söylediğim terrible karma bir şekilde ben rast geldim o işe ve yani çok etkilendim. Bir yandan mesela şey de, bence bir de ortaklaşması şey, işte bu daha önce de bahsetmiştik bir önceki bölümde, işte akademinin kendisi ve üretim ve bunlar böyle biri sağda biri solda biri üstte biri altta, hani böyle bu kadar birbirinden ayrıksız şeyler değil aslında. Çünkü mesela o işte de eski şey işte sözlü tarih aslında kullanılan, yani sosyal bilimlerde kullanılan yöntemlerden biridir. Ve hani orada çok sözlü tarihe çok aşinayım ama sözlü tarihin bu şekilde kullanılıyor olması bana ilham vermişti açıkçası. İşte görseller aynı şekilde arşivden alınmış, bulunmuş ve bu şekilde bir araya getirilmiş diye. Dolayısıyla sanırım yine bence beni orada çeken, hiçbir fabrikada daha önce bu arada bulunmamıştım, hiçbir tekstil fabrikasında. Dolayısıyla benim için Dolapdere'nin Dolapdere gibi bir gündelik hayatın içinden çıkan bir şey değildi. Ama aslında yani işte gördüğüm bir şeyin, duyduğum şey, okuduğum bir şeyin bir fitili ateşlemesi ve orada aslında şey bulduğum, yakın bulduğum işte akademide kullanılan yöntemlerin bir şekilde bambaşka bir formda karşıma çıkması. Çünkü bence şey de böyleydi, yani Dolapdere işi de böyleydi bir yandan. Yani işte ses yürüyüşleri falan artık çok popüler oldu gerçi ama hani bir şekilde aslında onun dönüşüp başka bir şeye yani o yöntemin başka bir şeye dönüşmesi ve bir köprü oluşturması nihayetinde. Sanırım ikisinin ortak noktası o, ama dediğim gibi yani birçok gündelik hayatımla ve kendi tecrübelerimle, o tecrübelerin içinden çıkan merakla, diğeri de aslında gördüğüm bir işten ilham alarak ve oradaki çeşitli yöntemleri yakın bularak acaba nasıl bir şeye dönüşür hissiyle oluştu. Ortak şey meraktı belki ama bir yandan da işte her zamanki gibi.
Ben de burada çok belki şey olacak ama beni de merak ettiriyor. Bir taraftan senin bir sonraki kulak vereceğin şeyin ne olduğu ya da hani şu anda neye kulak verdiğini çok merak ediyorum ama bunları şimdi programın süresini yavaş yavaş doldurduğumuz için sormuyorum ama gerçekten hem bir mekana, bir alana hem de aynı zamanda alanın emek üzerinden kurulduğu farklı bir yere senin nasıl kulak verdiğini onu dönüştürdün. Bence gerçekten sözlü tarih yönteminden besleniyor olduğunu çok iyi anlıyorum ama onun çok ötesinde çok tuhaf bir şey var bu iki işte de. Umarım onun için senin bir sonraki neye kulak verdiğinde yine gaybten seslerde dinleme şansımız olur.
Her zaman beni konuk edince yani ben aşırı mutlu oluyorum. Dolayısıyla her zaman bu işler üzerine beraber konuşmak ve düşünmek isterim açıkçası. Soruların da oldukça zihin açıcı benim için. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim Cisel konuğumuz olduğu için ve böylece bugünü de yavaş yavaş kapatıyorum. Bugünkü konuğumuz Cisel Karacabey'di. Dolapdere Ses Kolajı'nı dinlemek isterseniz 2 hafta önceki Gaybten Sesler kaydına kulak verebilirsiniz. Ve 2 hafta sonra bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.